Ayrım 57 Çöküş Jared Diamond sayfa 599. Kalan iki problem de insan nüfusundaki artışla ilgilidir. 11. Dünyanın insan nüfusu artmaktadır. Daha fazla insan, daha fazla besine, daha fazla toprağa, suya, enerjiye ve diğer kaynaklara ihtiyaç duyacaktır. İnsan nüfusunun değişkenlik oranı ve hatta yönü dünya çapında epey farklıdır. En yüksek nüfus büyüme oranı bazı üçüncü dünya ülkelerinde görülmektedir. Yılda %4 veya daha fazla. İtalya ve Japonya gibi bazı birinci dünya ülkelerinde ise bu oran düşüktür. Yıllık %1 veya daha az. Rusya gibi ve AIDS'tan etkilenen Afrika ülkeleri gibi önemli toplumsal sağlık krizleri yaşayan ülkelerde büyüme oranı negatiftir. Bunlar nüfusu azalan ülkeler konumundadırlar. Herkesin de kabul ettiği gibi dünya nüfusu artmaktadır. Ancak yıllık artış oranı 10 yıl veya 20 yıl önceki kadar hızlı değildir. Bununla birlikte cevaplarını bulmak istediğimiz sorular vardır. Örneğin acaba dünya nüfus artışı mevcut seviyesinin üzerinde belli bir değerde sabitlenecek midir? Mesela mevcut nüfusun iki katı mı olacaktır? Ve eğer öyle olacak ise bu seviyeye ulaşması için kaç yıl gerekecektir? 30 yıl mı? 50 yıl mı? Ya da nüfus gerçekten de artmaya devam edecek midir? İnsan nüfus büyümesinin uzun ve kendinden gelişen bir ivmesi vardır. Bu duruma demografik eğilim veya nüfus momentumu deriz. Örneğin son zamanlardaki nüfus büyümesinin sonucunda bugün aşırı sayıda çocuk ve genç insan bulunmaktadır. Dünya üzerindeki her çift sadece iki çocuk sahibi olmak üzere kendilerini sınırlasalar uzun vadede nüfusun değişmemesini sağlayacaklardır. Çünkü bu miktardaki çocuk sayısı ebeveynlerin ikisi de öldükten sonra yerlerini alacağı için yaklaşık olarak doğru bir sayıdır. Aslında çocuksuz çiftleri ve evlenmeyen çocukları dikkate alırsak bu sayı 2.1'dir. Bununla beraber yaklaşık 70 yıl kadar dünyanın devam edecektir. Çünkü bugün genç nüfus yaşlı nüfustan daha fazladır. İnsan nüfusunun büyüme problemi son birkaç 10 yılda epey dikkati çekmiş ve sıfır nüfus artışı, zero population growth gibi hareketlerin başlamasına yol açmıştır. Bu hareketler dünya nüfus artışını yavaşlatmaya veya durdurmaya yöneliktir. 12. Burada önemli olan sadece tek başına insan sayısı değildir. Onların çevreye olan etkileri de önemlidir. Eğer bugün dünyada yaşayan 6 milyar insanın çoğu kriyojenik muhafazada olsalardı, dipnot kriyojenik aşırı düşük ısılarda soğutma, yemek yemeselerdi, nefes almasalardı ve metabolizmaları da çalışmasaydı bu büyük nüfus hiçbir çevre problemine yol açmazdı. Oysa kaynak tükettiğimiz ve atık ürettiğimiz için nüfus sayısı problem olmuştur. Bu kişi başına meydana getirilen etki, her bir insan tarafından tüketilen kaynaklar ve atılan atıklar dünya çapında epey değişkenlik gösterir. Bu durum birinci dünyada en yüksek değerlere ulaşırken üçüncü dünyada en düşük değerlerdedir. Ortalama olarak ABD, Batı Avrupa ve Japonya'nın her bir vatandaşı fosil yakıtlar gibi kaynakları 3. dünyanın insanlarından 32 kat fazla tüketmekte ve yine 32 kat fazla atık çıkarmaktadır. İki sebepten dolayı çevreye düşük etkisi olan insanlar yüksek etkisi olan insanlara dönüşmeye başlamışlardır. Birincisi 3. dünya ülkelerinde yaşayan insanların yaşam standartlarındaki artıştır. Çünkü bu insanlar birinci dünyanın yaşam biçimini görmekte ve özenmektedirler. İkincisi ise kendi ülkelerindeki politik, ekonomik ve sosyal problemlerden kaçan üçüncü dünya insanlarının yasal veya yasal olmayan yollarla birinci dünyaya göç etmeleridir. Çevreye etkisi düşük olan ülkelerden yapılan göç, ABD ve Avrupa'nın nüfus artışına asıl katkıda bulunan bir unsurdur. Bir bütün olarak bakıldığında tüm dünya üzerindeki insan nüfusu açısından karşı konulmaz olan en önemli problem Kenya, Ruanda ve diğer fakir üçüncü dünya ülkelerindeki yüksek nüfus artışı değildir. Kaldı ki bu aslında Kenya ve Ruanda için bir problem teşkil etmektedir ve bu ülkelerde üzerinde en çok durulan konu nüfus problemidir. Ancak bunun yerine en büyük problem, 3. dünya ülkelerinin yaşam standartlarının yükselmesi ve 3. dünya vatandaşlarının 1. dünya ülkelerine göç etmeleri ve 1. dünya standartlarına adapte olmaları sonucunda toplam olarak artan insan etkisidir. Dünyanın mevcut durumdan 2 kat fazla nüfusu bile kaldırabileceğini öne süren, nüfus artışını sadece sayılarla dikkate alan ve kişi başına etkinin ortalama artışını pek dikkate almayan pek çok iyimser mevcuttur. Ancak şimdiye kadar dünyanın mevcut etkinin 12 katını da kaldırabileceğini iddia eden kimseyle karşılaşmadım. Kaldı ki böyle bir artış tüm 3. dünya sakinlerinin 1. dünya yaşam standartlarını adapte etmesi ile oluşacaktır. Bu 12'lik faktör önceki paragrafta bahsettiğim 32'lik faktörden daha azdır. Çünkü 3. dünyada sayıları az da olsa zaten yaşam biçimleri çevreye yüksek derecede etki eden 1. dünya insanları yaşamaktadır. Herkesin yaşam standardı sabit kalsa ve sadece Çin'de yaşayan halk 1. dünya yaşam standartlarını yakalasa bile bu durum dünya üzerindeki insan etkisini 2'ye katlamaya yetecektir. Bakınız 12. bölüm. 3. dünya insanı 1. dünya yaşam standartlarını istemektedir. Bu arzuyu televizyon seyrederek ve kendi ülkelerinde satılan 1. dünya tüketim mallarının reklamlarını görerek ve 1. dünya ülkelerinden kendi ülkelerine gelen turistleri gözlemleyerek geliştirmişlerdir. Bugün en ücra köyler ve mülteci kamplarında yaşayan insanlar dahi dış dünyayı tanımaktadırlar. 3. dünya vatandaşlarının 1. dünya ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansları tarafından bu istekleri teşvik edilmektedir. Bunlar 3. dünyaya şayet ulusal bütçelerini dengeledikleri, eğitime ve altyapıya yatırım yaptıkları veya bunun gibi başka şeyleri başardıkları takdirde rüyalarının gerçeğe dönüşeceğine dair umut vermektedirler. Fakat Birleşmiş Milletler'de ve 1. Dünya hükümetlerinde bulunan hiç kimse bu rüyanın imkansızlığını itiraf etmemektedir. Bir başka deyişle 3. Dünya'nın o kalabalık nüfusunun mevcut 1. Dünya standartlarına ulaştığı ve bu standartları sürdürdüğü bir dünyanın aslında sürdürülemez oluşunu anlatmaktadır. Elbette 1. Dünya'nın bu ikilemi 3. Dünya'nın kendisine yetişme çabalarını baltalamakla çözmesi imkansızdır. Güney Kore, Malezya, Singapur, Hong Kong, Tayvan ve Mauritius bunu hali hazırda başarmış veya başarmak üzere olan ülkelerdir. Çin ve Hindistan ise kendi çabaları ile hızla ilerleme kaydetmektedirler. Birleşmiş Milletleri oluşturan 15 zengin Batı Avrupa ülkesi, Doğu Avrupa'dan 10 fakir ülkeyi üyeliğe kabul ederek birliği genişletmişler ve böylece bu 10 ülkenin bu rüyaya ulaşmasına teminat vermişlerdir. Eğer 3. dünya ülkelerindeki insan nüfusu olmasa, 1. dünya ülkelerinin tek başına mevcut gidişatını sürdürmesi olanaksızdır. Çünkü sabit bir gidişat içerisinde değildir, kendi kaynaklarını tüketmektedir. 3. dünyadan ithal ettiği kaynakları da tüketmektedir. Şu anda 1. dünya liderleri için kendi vatandaşlarından yaşam standartlarını düşürmelerini istemek, böylece düşük kaynak tüketimi ile düşük atık oranlarına ulaşmak, politik açıdan saldırıya açık bir durum olacaktır. Peki 3. dünyada yaşayan insanlar mevcut 1. dünya standartlarının kendileri için ulaşılamaz olduğunu anladıklarında ve 1. dünya insanları da sahip oldukları yüksek yaşam standartlarını terk etmeyi reddettiklerinde ne olacak? Hayat gerçekten de bir takım dengelere bağlı olarak ıstırap verici seçenekler ile doludur. Ancak bu karar vermemiz gereken en acımasız dengedir. Tüm insanların daha yüksek bir yaşam standardı yakalaması için onları teşvik etmek ve yardım etmek önemlidir. Ancak global kaynakların aşırı kullanılmak suretiyle bitirilmesine göz yummak kesinlikle yanlış olacaktır. Eğer onları çözemezsek... Bu 12 problemi de birbirinden farklı olarak izah ettim. Aslında bunlar birbirlerine bağlıdır. Bir problem diğerini kızıştırmakta veya diğerinin çözümünü daha da zorlaştırmaktadır. Örneğin insan nüfus artışı diğer 11 problemi etkilemektedir. Daha fazla insan demek daha fazla orman kaybı, zehirli kimyasal madde ve yaban balığına vesaire karşı daha çok talep demektir. Enerji problemi de diğer problemlere bağımlıdır. Çünkü enerji sağlamak için fosil yakıtlarının kullanımı, sera gazlarının oluşmasına ağır bir biçimde katkıda bulunmaktadır. Ayrıca toprak kayıpları sentetik gübre kullanımına yol açmaktadır. Bu da gübre yapımı için enerji ihtiyacı var demektir. Fosil yakıtlarının azlığı nükleer enerjiye olan ilgimizi arttırmaktadır. Bu da bir kaza olması durumunda zehirle ilgili anlattığımız problemlerin belki de en büyüğünü gözler önüne serecektir. Ayrıca fosil yakıtlarının azlığı bu yakıtların alımını pahalı kılmakta, okyanusu tuzdan arındırmak için enerji kullanıldığından tatlı su sorunlarımızı çözmemiz daha pahalı bir hale gelmektedir. Balıkçılık şirketlerinin azalması ve diğer yabani gıdaların tükenmesi, onların yerini alacak çiftlik hayvancılığı, bitki yetiştirme ve su içinde balık yetiştirme kültürü üzerine daha çok baskı yapmaktadır. Bu durum daha fazla humus kaybına sebep olmakta, tarımdan ve su içinde yetiştirme kültüründen dolayı daha fazla ötrofikasyona sebep olmaktadır. Üçüncü dünyadaki ormanlık alanların yok edilmesi, su sıkıntısı ve toprağın bozulması buradaki savaşları teşvik etmekte ve hem yasal yollarla barınacak yer bulmak isteyen insanların hem de yasal olmayan yollarla kaçan göçmenlerin üçüncü dünyadan birinci dünyaya taşınmasına sebep olmaktadır. Dünya üzerindeki toplum şu anda sürdürülemez bir yol üzerindedir. Henüz özetlemiş bulunduğumuz 12 adet sürdürülemezlik problemimizden herhangi biri gelecek birkaç 10 yıl içinde yaşam stilimizi kısıtlamamız için yeterli olacaktır. Bunlar 50 yıldan az bir zamanda patlayacak olan birer saatli bomba gibidirler. Örneğin Malezya Yarımadası'ndaki ulusal parkların dışında kalan erişilebilir düz arazideki tropikal yağmur ormanlarının hemen hemen tamamı tahrip olmuş durumdadır. Solomon Adaları'nda, Filipinler'de, Sumatra ile Sulawesi üzerinde ise bu tahribat 10 yıldan daha az bir zaman içinde tamamlanacaktır. 25 yıl içerisinde Amazon Havzası ile Kongo Havzası'nın bazı kısımları dışında dünya çapında hiç orman kalmamış olacaktır. Ayrıca tüm dünyada deniz balıkçılığı endüstrisini tüketmiş veya büyük ölçüde baltalamış bulunuyoruz. Temiz, ucuz veya kolay erişilebilir petrol ile doğal gaz rezervlerini de tüketmiş durumdayız. Birkaç 10 yıl içerisinde fotosentetik tavana yaklaşacağız. Yarım yüzyıl içerisinde global ısınmanın 1 santigrat veya daha fazla dereceye ulaşması ve dünyadaki yabani hayvan ile bitki türlerinin büyük bir kesiminin geri döndürülemezlik noktasına geleceği veya bu noktayı aşacağı tahmin edilmektedir. İnsanlar genellikle şu soruyu sorarlar. Dünyanın bugün karşılaştığı en önemli çevre, nüfus problemi nedir? Buna verilecek net cevap şu olmalıdır. En önemli problem, en önemli problemi belirlemedeki yanlış odaklanmadır. Bu cevap kesinlikle doğrudur. Çünkü bu saydığımız bir düzine problemin herhangi biri eğer çözümlenemez ise bize ağır hasar verecektir ve bunlar birbirlerini kesinlikle etkilemektedirler. Eğer 11 tanesini çözer ve hangisi olursa olsun 12.yi bırakırsak hala başımız belada demektir. Bunların hepsini çözmek zorundayız. Bundan dolayı bu sürdürülemez gidişatta hepimiz hızla yol aldığımız için dünyanın çevre problemleri bir şekilde bugün hayatta olan çocuklarımızın ve genç yetişkinlerimizin yaşam süreleri dahilinde çözülecektir. Burada asıl soru bunun bizim seçim yapabileceğimiz hoşumuza giden yollarla mı yoksa savaş, soykırım, açlık, salgın hastalık ve toplumların çöküşü gibi seçmek istemeyeceğimiz nahoş yollarla mı olacağıdır? Tüm bu çirkin fenomen tüm insanlık tarihi boyunca sıkça görülmüştür. Ancak bunların görülme sıklıkları, çevresel yıpranma, nüfus baskısı ve bunun sonucu olarak fakirlik ve politik istikrarsızlık ile artmaktadır. Hem modern dünyada hem de eski zamanlarda çevre ve nüfus problemlerinin nahoş sonuçları çoktur. Bu örnekler Ruanda, Burundi ve eski Yugoslavya'da soykırım ile sonuçlanmıştır. Modern Sudan, Filipinler ve Nepal ile eski Maya anavatanında ise savaşlar, iç savaşlar ve gerilla savaşları ile sonuçlanmıştır. Tarih öncesi Paskalya Adası ile Mangareva'da ve eski Anasazi'de yamyamlık vuku bulmuş, pek çok günümüz Afrika ülkeleri ile yine tarih öncesi Paskalya Adası'nda açlık ile karşılaşılmıştır. Afrika'da AIDS salgını hala vardır ve artık neredeyse her yerde bu hastalık görülmektedir. Günümüzde Somali'de, Solomon Adaları'nda ve Haiti ile eski Maya'da hükümet yıkılmıştır. Dünya çapında bir çöküşe Ramakkala denilebilecek bu sonuç, belki sadece Ruanda benzeri veya Haiti benzeri koşulların gelişmekte olan ülkelere daha çok yayılması ile olabilir. Bu esnada birinci dünya sakinleri olarak bizler pek çok birinci dünya güzelliklerini elimizde tutmaya devam edebiliriz. Ancak mutsuz olacağımız, daha fazla kronik terörizm ile kuşatılacağımız, savaşlar ve salgın hastalıklar ile dolu bir gelecekle karşılaşacağız. Birinci dünyanın kendi yaşam biçimi, çöken üçüncü dünya ülkelerinden kaçan umutsuz göçmen akımlarının karşısında ne kadar sürdürülebileceği oldukça şüphelidir. Bu durdurulamaz mevcut akımlar çok daha fazla sayıya ulaşacaktır. Gardar Katedral çiftliğinin sonunu gözümün önüne getiriyorum. Grönland'daki o şahane sığır ambarı, fakir tarlalardan gelen İskandinavyalıların akını ile ezilecek, çiftlik hayvanları ölecek veya yenilip bitirilecek. Ancak bu tek taraflı karamsar senaryoya kendimizi kaptırmadan evvel karşımıza çıkan başka problemleri ve onların yarattığı karmaşaları da inceleyelim. Öyle hissediyorum ki bu durum bizi tedbirli bir iyimserlik noktasına getirecektir. Los Angeles'ta hayat. Şimdi size bahsettiklerimi daha somut gözler önüne sermek adına bu 12 çevresel problemin dünyanın en iyi bildiğim bölgesindeki yaşamı nasıl etkilediğini inceleyeceğim. Ben Güney Kaliforniya'da Los Angeles'ta yaşıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısında büyüdükten ve Avrupa'da birkaç yıl geçirdikten sonra 1964 yılında ilk olarak Kaliforniya'yı ziyaret ettim. Bana çok cazip göründü ve 1966 yılında da buraya taşındım. Dolayısıyla son 39 yıldır Güney Kaliforniya'nın nasıl değiştiğini çok iyi gözlemledim. Pek çok açıdan cazibesini kaybetti. Aslında dünya standartları yanında Güney Kaliforniya'nın çevre problemleri nispeten hafif kalmaktadır. Doğu kıyıda yaşayan Amerikalılara ait fıkraların tersine burası toplumsal çöküş riskinin de bulunduğu bir bölge değildir. Dünya standartları ve hatta ABD standartları düşünüldüğünde buradaki insan nüfusu son derece zengin ve çevre bilinci açısından eğitimlidir. Los Angeles bazı problemleriyle tanınır. Özellikle dumanla karışık sis çok vardır. Ancak çevre ve nüfus problemleri diğer önde gelen birinci dünya şehirleriyle kıyaslandığında oldukça sade ve hatta sembolik kalmaktadır. Peki bu problemler hemşerilerim Los Angeles'lılar ile benim yaşamımı nasıl etkilemektedir? Los Angeles'ta yaşayan hemen hemen herkes tarafından dile getirilen şikayetler zaten yüksek olan ve artmakta olan nüfusumuz ile ilgilidir. Çaresiz kaldığımız trafik tıkanıklığı, konut edinmenin çok pahalı olması, milyonlarca insanın pek azının istihdam merkezlerinde çalışıyor olması, bu merkezlerin yakınlarında pek sınırlı ikamet alanı bulunması, bunun sonucu olarak insanların günlük olarak işle ev arası uzun mesafeleri arabayla kat etmek zorunda kalmaları ve bu mesafelerin neredeyse tek gidişte 2 saate ve 96 kilometreye çıkması önemli problemlerimizdir. 1987 yılında Los Angeles en kötü trafiği olan ABD şehri seçildi ve o zamandan beri de her yıl aynı şekilde devam ediyor. Bu problemler son 10 yıl içinde daha da kötüleşmiştir. Bu problemler artık Los Angeles'taki işverenlerin iş gücünü çekebilmelerini ve ellerinde tutabilmelerini baltalayan en büyük faktörlerdir. Ayrıca bizim herhangi bir gösteriyi izleme veya arkadaş ziyaretine gitme isteğimizi de baltalamaktadır. Evimden Los Angeles'ın merkezine veya havaalanına 19 kilometre yol kat etmek için şimdi 1 saat 15 dakika yol gidiyorum. Ortalama bir Los Angeles'ta her yıl işine gidip dönmek için 368 saat yani 24 saatlik 15 gün geçiriyor. Diğer amaçlar için araba kullanmada geçen zamanı saymazsak tabii. Ne var ki bu problemler ciddi şekilde tartışılmamaktadır bile ve her şey daha da kötüye doğru gitmektedir. Önerilen otoban inşaatı veya metro planları da bu müthiş kalabalığın sadece birkaç dar noktasını rahatlatmayı hedeflemektedir. Ayrıca gittikçe sayısı artan araçlar da bu yükü arttırmaktadır. Los Angeles'ın kalabalık nüfusla ilgili problemlerinin daha ne kadar kötüye gideceği belirsizdir. Milyonlarca insan diğer şehirlerde çok daha kötü bir trafikle başa çıkmak zorunda kalmaktadır. Örneğin Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşayan arkadaşlarım artık yanlarında portatif bir ecza tuvaleti taşıyorlar. Çünkü orada yolculuklar çok uzun ve yavaş oluyor. Bir keresinde hafta sonunda tatil amaçlı olarak şehir dışına çıkmak istemişler ancak trafiğin içinde 17 saat kalıp sadece 4.8 kilometre ilerleyince vazgeçip evlerine dönmüşlerdi. Her ne kadar kuramsal olarak nüfus artışının neden iyi bir şey olduğunu ve dünyanın buna nasıl uyum sağlayacağını açıklayan iyimserler olsa da ben kişisel olarak yaşadığı bölgede nüfus artışını istediğini dile getiren bir Los Angeles sakiniyle karşılaşmadım. Ve dünyanın herhangi bir yerinde de çok az kişiyle karşılaştım. Güney Kaliforniya'nın 3. dünyadan 1. dünyaya taşınan insanları barındırması sebebiyle dünya çapında çevresel açıdan gittikçe yükselmekte olan kişi başına düşen ortalama insan etkisine olan katkısı yıllardır Kaliforniya politikasının en önemli sorunudur. Kaliforniya'nın nüfus artışı neredeyse tamamıyla göçlere ve geldikten sonra bu göçmenlerin iyice genişleyen ailelerine bağlı olarak ivme kazanmaktadır. Kaliforniya ve Meksika arasındaki sınır çok uzundur ve dolayısıyla yasal olmayan yollarla Orta Amerika'dan iş bulmak veya kişisel güvenliğini sağlamak amacıyla göç etmek isteyen insanlara karşı etkili şekilde kontrol altında tutmak zordur. Her ay göç etmeye çalışanların çölde öldükleri, soyuldukları ve vuruldukları ile ilgili haberler çıkmaktadır. Ancak bu durum onları kesinlikle yıldırmamaktadır. Yasal olmayan diğer yollarla gelen göçmenler ise Çin ve Orta Asya gibi uzak bölgelerden gemilerle gelmektedir. Bu gemiler göçmenleri kıyıya yakın bir yerde indirir. Kaliforniya sakinleri 1. dünya yaşam stilini elde edebilmek için gelen tüm bu 3. dünya göçmenleri ile ilgili olarak iki düşünceye sahiptir. Bir taraftan ekonominin onlara bağlı olduğunu düşünürler. Çünkü inşaat alanlarındaki ve tarlalardaki işler bu insanlara verilmektedir. Diğer taraftan Kaliforniya sakinleri onlardan şikayetçidirler. Çünkü pek çok işte göçmenler işsiz sakinler ile rekabet halindedir. Maaşların düşmesine yol açarlar ve zaten çok kalabalık olan hastanelerimizde ve kamu eğitim sistemimizde birer yük olurlar diye düşünmektedirler. Bir durum, 187. önerge ile 1994 eyalet seçimleri oy pusulasında ezici bir üstünlük ile seçmenler tarafından onaylanmış, ancak sonra anayasal zeminde mahkemelerce iptal edilmiş ve sonuç olarak yasal olmayan göçmenler devlet kaynaklı menfaatlerden yoksun bırakılmışlardır. Hiçbir Kaliforniya sakini veya seçimle gelmiş memuru bu uzun süreli çelişkiye, yani bir taraftan göçmenlere işçi olarak ihtiyaç duyarken, diğer taraftan onların mevcudiyetine ve kendi ihtiyaçlarını gidermelerine kızan, Dominiklilerin Haitililere yönelik davranışını hatırlatan bu duruma pratik bir çözüm getirememişlerdir. Güney Kaliforniya enerji krizine önde gelen bir katılımcıdır. Elektrikli tramvay sistemimiz 1920'lerdeki ve 1930'lardaki iflaslarda çökmüştür. Yol hakları otomobil üreticileri tarafından satın alınmış ve parsellenmiştir. Bu sebeple tramvay ağını, üstelik otomobiller ile rekabet ederek yeniden inşa etmek imkansızdır. Angeleanolar yüksek apartmanlardan ziyade müstakil evlerde yaşamayı ve uzun mesafelerde oturmayı tercih etmektedirler. Farklı bölgelerde çalıştıklarından farklı güzergahlar izlerler. Dolayısıyla çoğu sakinin ihtiyaçlarını tatmin edecek bir toplu taşıma sistemi tasarlamak da imkansızdır. Bunun sonucu olarak Angeleanolar motorlu araçlara bağımlıdırlar. Yüksek gaz tüketimimiz dağların Los Angeles'ın etrafını kuşatması ve sık sık esen rüzgarın yönü şehrimizin kötü üne sahip dumanlı sis problemini üretmektedir. Son 10 yılda dumanlı sis konusundaki ilerlemeye, mevsimsel değişkenliğe, sis özellikle yaz sonu ve sonbahar başı en kötü hale gelir ve lokal değişkenliğe rağmen sis iç kısımlara gidildikçe artar, Los Angeles Amerika şehirleri içinde hava kalitesi bakımından ortalama olarak tabana yakın bir noktada durmaya devam eder. Yıllar süren iyileştirmeden sonra hava kalitemiz son yıllarda yeniden gerilemeye başlamıştır. Ayrıca yaşam tarzlarımızı ve sağlığımızı etkileyen bir başka sorun da bağırsak paraziti olan Giardia adlı bir organizmanın son birkaç on yıldan fazla bir zamandır Kaliforniya'nın nehirlerinden ve göllerinden yayılmasıdır. Oysa 1960'larda buraya taşındığım zaman dağlarda yürüyüş yaparken akarsulardan su içmek güvenliydi. Bugün ise Giardia enfeksiyonu kesinlikle garantili bir sonuç. En çok farkında olduğumuz habitatın nasıl idare edileceği sorunu Güney Kaliforniya'nın iki büyük habitatındaki yangın riskidir. Yani chaparral, yani Akdeniz'in makilerine benzeyen çalılarla kaplı orman ve meşe ormanları. Doğal koşullar altında her iki habitat da yıldırım çarpmalarından dolayı çıkan yangınlar geçirmişlerdir. Tıpkı birinci bölümde bahsettiğim Montana ormanlarında olduğu gibi. Şimdi bu yüksek derecede yanıcı habitatların içinde ve yakınlarında yaşayan insanlar olduğundan Angelenolar yangınların derhal dindirilmesi gerektiğini talep etmektedirler. Her yıl yazın sonu ve sonbaharın başı, ki Güney Kaliforniya'da yılın en sıcak, en kuru ve en rüzgarlı zamanıdır, yangın mevsimidir. Yüzlerce ev bu yangınlardan dolayı alevler altında kalır. İçinde yaşadığım kanyon 1961'den beri kontrol dışı bir yangınla karşılaşmadı. Oysa o yıl 600 evin yandığı çok büyük bir yangın yaşanmıştı. Bu probleme teorik bir çözüm Montana ormanlarında olduğu gibi belki ateş yükünü azaltmak için küçük ölçekli kontrollü yangınların çıkarılması olabilir. Fakat yangınlar böyle yoğun nüfuslu bir bölgede manasız bir biçimde tehlikeli olacaktır ve halk buna dayanamayacaktır. Kullanılan yabancı türler Kaliforniya ziraatı için büyük bir tehdit ve ekonomik bir yüktür. Mevcut bilinen tehdit ise Akdeniz meyve sineğidir. Ziraat dışı tehditler ise patojenler olarak bilinmektedir. Dipnot, patojen hastalığa sebep olan mikrop ve virüs. Bunlar da meşe ve çam ağaçlarımızı ölüm tehdidi altında tutmaktadırlar. Her iki oğlum da çocukken amfibilere, yani kurbağalar ve semenderler ilgi duyduklarından çoğu yerli amfibi türün Los Angeles vilayetindeki ırmakların üçte ikisinden köklerinin kazılmış olduğunu öğrenmiştim. Çünkü amfibilere musallat olan üç yabancı yırtıcı, kerevides, iri kurbağalar ve sivrisinek balığı, Güney Kaliforniya amfibilerini çaresiz bırakmış, hayvanlar bu tehditlerden kendilerini sakınamamışlardır. 57. ayrımın sonu. Sayfa 609.